Ayrım 26, sayfa 219. Savaş Gelinleri, Helen Bryant. Vardiyaları sona ermişti ama hala azimle çalışıyorlardı. Seyyar kantinden bir kız onlara dumanı tüten sıcak çikolata verdi. Aşağıda sıkışanlara ne zaman su ve süt gönderebilecekseniz bize haber verin dedi sessizce. Gönderebilirseniz değil, ne zaman gönderebileceksiniz demişti. Hemen getiririz. Bir şeyler içerlerse biraz daha uzun dayanırlar. Kurtarma görevlisi geri dönmek istediler dedi öfkeyle ortaya konuşarak. Sonra da elindeki kazmayı moloz yığınına dönmüş iki evin arasında duran bir tuğla duvara tüm gücüyle indirdi. Çocuklarla beraber tahliye edildiler, kırsal bölgelere gönderildiler. Ama başlarda bir şey olmayınca sıkılıp evlerine dönmek istediler. Yaşlılara bakmaları gerekiyordu. Evlerini, komşularını özlediler. Çocuklarıyla birlikte güvendeydiler. Ama yok, yetmedi. Evlerine dönmeleri şarttı. Eşyalarını topladılar, eve geldiler. Çocukları da getirdiler. Sonra da Almanlar çıka geldi. Sus artık diye terslendi kazmacı. Küçük çocuktan bir feryat daha geldi. Bu kez kısa süreli ve cılız bir sesti. Adamın az önce kırdığı tuğla yığınının altında bir kadın sesi. ''Çocuklara yardım edin, kurtarın bizi, lütfen kurtarın bizi'' gibi bir şeyler diyordu. ''Geldik canım'' diye bağırdı adam. ''Artık yerinizi tespit ettik. Birkaç dakikaya sizi çıkaracağız. Neredeyse ulaştık.'' Bombalanmış bina yığınlarına bağırmaktan sesi boğuklaşmıştı. ''Bir bardak çay birazdan elinizde olacak, şimdi demleniyor, haydi beyler'' diye bağırdı. Kadın da onu duyabilsin diye. ''Hanımefendiyi çaysız bırakmayalım.'' ''Neredeyse geldik canım, orada kaç kişisiniz?'' Kadını konuşturmaya çalışıyordu. Sokağın ilerisinde bir yerde, ''Bebeğim, bebeğim nerede? Lütfen bebeğimi bulun!'' diye bağırdı başka bir kadın. ''Bebeğim, bebeğim, bebeğim!'' sesi caddede yankılandı. Hem ambulans şoförü hem de Yorkshire'dan gelen sessiz bir kadın, yorgunluktan kolları artık kalkmayan kazıcılara yardıma geldiler. Kazmaları sessizce alıp işe koyuldular. ''Tamamdır, siz biraz dinlenin. Benim ailemde herkes madencidir. Kazmak benim kanımda var.'' dedi kadın, itirazları engellemek için. ''Ağlayan çocuk sesinin nereden geldiğini buldunuz mu?'' diye fısıldadı bekçi. Parçalanmış bir gardırobu kaydırırken dolaptaki giysiler dışarı döküldü. ''Şurada bir yerde.'' diye fısıldadı adam yığının yan kısmını işaret ederek. ''Bebeğim, bebeğim, bebeğim!'' ince ses çatlıyordu. Bir yerlerden yaşlıca bir kadın çıka geldi ve artık ayakta durmaya mecali kalmamış, perişan halde ağlayan anneye kollarını sardı. Bir kadın daha yardıma koştu ve uyuşuk anneyi North Sokağı'nın sonundaki seyyar kantine yarı taşıyıp, yarı destekleyerek götürdüler. Kantinci kız onu bir battaniyeyle sardı ve iki kaşık dolusu değerli şeker kattığı bir bardak demli çayı ellerinin arasına yerleştirdi. Kadın bardağı kavradı, ileri geri sallanırken çayı döktü. Bayan Pigeon'ı kendine getiren çay kelimesi olmuştu. Birileriyle çay hakkında demin konuşmuştu. Peki ne demişti? Hatırladığı son şey çaydı, çay almaya gitmişti. Sonrası zifiri karanlıktı. Karartma yüzünden miydi? Ara ara vızıltılar gelip gidiyordu, bazen insanların konuşurken çay dediklerini duyar gibi oluyordu. Kafasını çevirmeye çalıştı ama canı acıdı. Karanlık ve acı. Her yerde kendi içinde üzerinde baskı yapıyordu. Her yerde vızıltı duyuyor ve bağırmak istiyordu ama çok üşüyordu, çok uykusu gelmişti. Sosis diye fısıldadı. Çayın yanında sosis güzel olurdu. Duydun mu? Biri ayağımın tam yanında inledi. ''Yardım edin de şu yığını kaldıralım. Hey, bizi duyabiliyor musun? Sana ulaşacağız, neredeyse vardık. Pes etme, seslen mümkünse.'' Bayan Pigeon karanlığa baktı, gelen seslere kulak kabarttı. Sesler altından mı, üstünden mi geliyordu bilemedi. Seslenmek için elinden geleni yaptı ama ağzına sürekli bir şeyler doluyordu, boğulacak gibi oldu. ''Hey!'' diye seslenildi tekrar. ''Ses verin, neredesiniz? Kaç kişisiniz?'' Ama Bayan Pigeon kendinden geçiyordu. Köşedeki kasabın onlara el sallayışı, sosislerden birkaçını sakladığını söyleyişi, Bayan Pigeon ve çocuklarının eve döndüğünü görünce sosisleri bir gazete parçasına sarıp göz kırparak son dakikada ''Küçük kız için'' diyerek bir tane ekleyişi. ''Ama hangi küçük kız?'' ''Violet.'' ''Cem ve Violet, onlar neredeydi?'' ''Bıraktığı masada oturuyor olmalıydılar, önlerinde hazır tabaklarla.'' ''Annelerinin yemek yapmasını bekliyorlardı en son. Sonra sığınağa gitmeleri gerekiyordu çünkü sirenler çalmıştı. Ama o da yana doğru eğilmişti. Tavan düşmüştü. Bayan Pigeon ağzını temizlemek için tükürdü ve bağırmak için tüm gücünü topladı. ''Üç!'' ''Dinle, biri üç mü dedi? Cem mi diyor, onu duyabiliyor muyuz?'' diye soruyor. ''Güzel, onu şimdi buldum ama burada.'' ''Geliyoruz canım, geliyoruz. Çocuklar, evet, çocuklarını kurtardık, buradalar. İsimleri?'' ''Violet, evet, evet.'' Kazıcı diğerlerine bir şey demeye cesaret ederler mi diye meydan okurcasına baktı, kimse konuşmadı. Kadını dışarı sağ çıkarabilmek için umudunu canlı tutmaya çalışıyorlardı. Ambulansçı kız molozun arasından uzanan küçük parmaklar gördü, rahatlayarak onları kavramak için uzandı. ''Bekle'' dedi. Parmakları sıktı ve molozların arasından küçük bir el çıkıverdi. O an kendisine sertçe hatırlatmak zorundaydı. Yıkıntılar arasında mahsur kalan insanlar hala ondan yardım bekliyorlardı. Kusmanın zamanı değildi. Kazmaya devam edecekti. Sonra kusabilirdi. Boğazında yükselen safrayı irade kuvvetiyle geri itti, enkazın parça parça kaldırılmasına odaklandı. Saçı kurdeleli bir şey çıkardı, küçük bir kız. Molozları dağda kaldırınca daha küçük bir çocuk buldu, bir oğlan. Çocuk cesetlerinden kalanları bir tarafa koydu, hızla üzerlerini örttü ve kırılan bir kirişi kaldıranlara yardıma gitti. Küçük çocuk hala sıcaktı. Enkaz kurtarma ekibindekilerin ayakları altında titredi ve artık soluk ışıkta gözleri parlayan kadını görebiliyorlardı. Bilinci açık gibiydi. Onu uyanık tutmaları, konuşturmaları gerektiğinin farkındaydılar. ''Haydi beyler'' dedi bekçi, ''neredeyse kurtardık.'' ''Yavaş hanımefendi, bu ambulans görevlisi kızımızda sedye var, artık güvendesin. Bizimle konuşup adını söyler misin?'' Ambulans görevlisi kız ile şoför kadının bacaklarına ulaşabilmek için tüm güçleriyle kazdılar. ''Çocuklar, Violet, Cem, çocukları buldunuz mu? Yanımdaydılar. Bütün gün trendeydiler, eve dönüyorduk. Yorkshire'dan buraya kadar yiyecek hiçbir şey yoktu. Trenden sonra acıkmışlardı. Kasaba uğradım, olur da belki. Sosis, uzun zamandır sosis yoktu. Siren çaldı ama ben biraz yemek yesinler diye bekledim. Zamanımız var sandım. Yok, şairde siren çalmazdı. Violet diye aykırdı. Violet nerede? Cem nerede? Yemeklerini bitirmediler mi?'' ''Yavaş ol canım, onları yakında göreceksin.'' Kadını kırık bir kirişin altından yavaş yavaş aldılar, sedyeye yerleştirdiler. ''Yakında canım.'' Kadın sırılsıklandı. Kurtarıcı kadını çıkardıkları deliğe bakınca bir su parıltısı gördü. ''Ana su borusu patlamış'' diye mırıldandı. ''Bazı insanlar bombadan kurtulup molozların altında boğulurlardı.'' Ambulans görevlisi kız kadını bir battaniyeyle sardı. Omzunun üstünden arkadakilere ağzını oynatarak ama ses çıkarmadan ''Çocukları ölmüş'' dedi. ''Yine soğuk yemek yemesinler. Aylardır sosis bulamıyorduk. Azıcık beklemiştim.'' ''Doğru canım.'' Bekçi ambulansı bulundukları yere çağırmak için el sallıyordu. ''Morfinli adam neredeydi?'' ''Yanına yerleştirildiğimiz aile mutfağı her kullandığımızda bizi orayı kirletmekle suçluyordu. Çoğu geceler çocuklarla yemek niyetine sadece ekmek ve margarin yedik. Uf, bacaklarımı hissetmiyorum, kollarımı da. Neden böyle? Of of, acıyor. Çocuklarımın güvende olduğunu bilirsem sorun olmaz. Konuşayım onlarla.'' Bayan Pigeon birden kendini yine uykulu hissetti. Sis görüş mesafesini azaltıyordu ve etraf kararıyordu. Yemek saati geçeli çok olmuştu. Cem ile Violet acıkmıştı. Teneke şapkalı kız ona doğru eğilmişti, bir şeyler söylüyordu. Bağırıyordu ama sesi uzaktan geliyordu. Patronluk taslıyordu. Elsie'den büyük değildi ama ona bir şeyler yapmasını söylüyordu. Benimle konuş der gibiydi ama Bayan Pigeon artık kendisine bağırılmasından bıkmıştı. Yorkshire'daki kadın süslü evinde ona pis çingeneler gibi pis diye bağırmıştı. Çocuklar eve döneceklerini öğrendiklerinde o kadar şaşırmışlardı ki. Sosis, biraz şans, en sevdikleri sosisler. Ambulans görevlisi kız bir dakika sonra kadının nabzına baktı. Ölmüş. Gri yüzü bir battaniyeyle örttü ve kadının bedenini iki ölü çocuğunun yanına taşıyan ambulans görevlilerine yardımcı oldu. Aceleye gerek yoktu. Görevli kız molozlara oturup başını ellerinin arasına aldı. Kantinci kız ona bir kupa çay getirmişti. İç canım, içinde bolca şeker var. Bekçi uzaklara bakarak her lanet gece aynı diye söylendi. Çenesi kasılarak ambulans görevlisine baktı. Yakında alışır diye düşündü ama yine kararıyordu. Bekçi Almanların geri dönmemesi için dua etti. Özellikle de uçaksavar topçularının tüm Alman uçaklarını gökyüzünden temizlemeleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin her Alman şehrini, her Alman'ı unufak etmesi için Tanrı'ya yalvardı. Arkadaşı bu nedir diye mırıldandı. Kadını çıkardıkları deliğin içindeydi. Gazeteye sarılmış bir şey bulmuştu. Kağıdı yavaşça açtı. Lanet sosisler. Biraz tozlu ama. Niye boşa gitsinler? Sosisleri cebine attı. Ambulans görevlisi kız onu izledi. Sonra kantinciye kibarca teşekkür etti. Donuk bir ifadeyle gülümsemeyi başardı. Ben iyiyim. İşe dönmem lazım. Çayını içti. Sonra ayağa kalkmaya çalıştı. Dizlerinin üzerine çöktü ve kustu. Yirminci bölüm. Grovemarsh Priors, Aralık 1941. Grovemarsh Priors'taki sabah ayinine gelenler cansız yüzlerle korkmuş halde içeri girdiler. Japonya önceki pazar günü Pearl Harbor'daki Amerikan üssünü bombalamış, 4 gün sonra da Almanya Birleşik Devletleri savaş ilan etmişti. Kilise epey doluydu. Oliver bir haftadır uyumamış gibiydi. Rengi solmuş, yüzü kırışmıştı. Gece yine Alman uçakları gelmiş, Londra ve Birmingham'ı bombalayarak sivil kayıplara yol açmıştı. Alman havacıların kırsal bölgelere paraşütle atladıkları, gizlice işgali bekledikleri yönünde bir dedikodu vardı. Her şey mümkün görünüyordu. Sanki dünyanın sonu gelmiş gibiydi. Elsie annesinin, Cem'in ve Violet'in ölüm haberlerini veren telgraftan biri öfke doluydu. Etrafıyla iletişimi kesmişti, üzüntüden gözleri kıpkırmızıydı. İçin için ağlamış, Almanlara bir sürü sayıp sövmüş ve onu teselli etmeye çalışanları reddetmişti. Bernie'yi bile. Oliver ona basmakalıp dini sözlerle hitap etmeyecek kadar hassas davranmıştı. Elsie şimdi kilisede sert bir yüzde, bir yanında Frances, diğer yanında Evangeline de oturuyordu. İkisi de onun elini tutmuştu. Maud, Tommy ve Kipper, Evangeline'in diğer tarafında oturuyordu. Maud ile Tommy, anne babalarının şapele gittiğini, bu yüzden kiliseye gitmeyeceklerini söylemişlerdi. Ama Evangeline ısrarcı olmuştu. Ve ilk kez itiraz ederlerse onları kulaklarından duvara asmakla tehdit etmişti. Tanley ise doğumdan sonra hala yataktaydı. Bir enfeksiyon yüzünden ateşi vardı. Maud ile Tommy itişip birbirlerini tekmeliyorlardı. Havadaki gerginliği hisseden Kipper ise başını sessizce Evangeline'in koluna dayamıştı. Yüzü kireç beyazına dönmüş Alice koridorda annesinin kolunda ilerliyordu. Bayan Osborne kocasının ölümünden beri ilk kez kiliseye geliyordu ama Alice bugün ona somurtma izni vermemişti. Hostes'ten gelen kadınlar ordusu üyeleri arka sıraları doldurmuşlardı. Soyulmuş ve kızarmış ellerle ve gergin ifadelerle oturuyorlardı. Elbiseleri ve şapkalarıyla kırılgan ve genç görünüyorlardı. Takım lideri bile gelmişti. Hugo de Balfour derin bir sesle konuştu. Oliver kürsüye çıkma zamanı geldiğinde bugün vaaz vermeyeceğini söyledi, sadece dua edeceklerdi. Kral ve kraliçe, devlet, silahlı kuvvetler, piskopos ve ülke için edilen düzenli duaların yanı sıra Oliver orduda ya da gönüllü hizmetlerde olan cemaat mensupları için de dua etti. Kuzey Atlantik'te ikmal gemilerine eşlik eden Richard Fairfax'e, Kuzey Afrika'daki hemşirelere, Londra'da gönüllü kadınlar bünyesinde çalışan Penelope Fairfax'e, evlerinden uzakta fabrikalarda çalışan ya da ambulans kullanan tüm erkek ve kadınlara. Birkaç kişi hıçkırıklarını bastırdı. Oliver cemaat üyelerine, son olarak da birbirlerine dua ettikleri kişilere ve her şeyden önce de yaratıcılarına olan inançlarını korumalarını söyledi. Ama cemaatin bir üyesi buna karşı geldi. Önlerindeki sıralara eğilmiş başların üzerinden etrafına bakan Francis, Almanların dünyayı böyle teröre boğmasına öfke duydu. "Savaştayız öyle mi?" diye düşündü meydan okurcasına. "İyi, o lanet nazilerle savaşmak istiyordu." Francis de başını eğdi ama dua etmek için değil. Tanrı dinliyorsa, hatta dinleyen şeytanın ta kendisi bile olsa, Almanlara en büyük zararı verecek örgütte ajanlık eğitimi alacağına and içti. Noel'de Londra'daki küçük adamla ikinci bir mülakata girmesi gerektiği, kabul edilirse eğitiminin ilk aşamasına geçeceği söylenmişti. Kadınlar ordusundakiler Noel tatiline çıkacağı için çiftlikte yokluğu pek fark edilmeyecekti. Tane'nin ailesine gelince, şimdi herkes anlamıştı ki Tane'nin ailesi gibiler için savaş sadece adaletsiz karneler, çirkin karartma perdeleri ve nahoş çiftlik işlerinden ibaret değildi. Francis günün soğuk ışığında Tane'nin kız kardeşlerine yardım etmek için sarhoş kafayla abartılı bir plan yaptıklarını fark etmişti. Ancak artık Tane onlara güveniyordu. Oliver'ın birbirlerine olan inançlarını korumaları yönündeki sözleri işte o an Francis'in kafasına dank etti. Örgütler onu kabul etse bile sözünü tutmanın bir yolunu bulacaktı. Gerekirse gemleri yakacaktı, karar vermişti. Tanrı'ya yardım etmek de Nazilere karşı bir tür savaş sayılırdı. Dua sonrası herkes suskundu ama etraflarını kötü etkilememek için sükunetlerini koruyorlardı. Alice Oliver'ın elini sıkmak için annesini kuyruğa soktu. Francis kiliseden çıktı, sonra Hugo'yu beklemek için duraksadı. O ve Leander ile Grace Court'ta öğle yemeği yiyeceklerdi. Tani'nin bebeğinin doğumu ve önceki gece çok içmiş olmasının sersemliği de dikkati dağılmış, partiden sonraki gün bu daveti kabul etmişti. İki adam da kendisinin Hugo ile nişanlanmasını kutlamak için bu yemeğe çıktıklarını düşünecekti. Francis bunu ancak fark etmişti. Hugo Oliver'la kısaca konuştuktan sonra Francis'in yanına geldi ve sahiplenici bir tavırla kolunu tuttu. "Hugo, hemen konuşmamız lazım." "Francis tatlım, biraz beklemesi mümkün mü? Bölgedeki tüm iç güvenlik birimlerinin katılması gereken bir toplantıya çağrıldım. Babamla ikinizin yanına sonra gelirim, sonra ona söyleriz."
"Hugo,"
Francis ona doğru döndü. "Bu erteleyebileceğim bir şey değil. Sana şunu söylemem lazım, seninle evlenemem. Çok ama çok üzgünüm. Sana ilgi duyuyorum ama o şekilde."
"Of, bilmiyorum. Sana iyi bir eş olacak kadar aşık mıyım bilemiyorum. Savaş da devam ederken bilemiyorum."
"Nereye gittiğimi ve ne yapacağımı merak eden bir kocaya ihtiyacım yok," diye düşündü. "Anlıyorum." Hugo ona kızmış mıydı yoksa kırılmış mıydı? Francis anlayamadı.
"Bu durumda seninle ve babanla öğle yemeği yememeliyim. Hayal kırıklığına uğradıysan çok üzgünüm ama en iyisi bu."
"Francis, lütfen babamla öğle yemeği ye. Ben gelemeyeceğim ama o bunu dört gözle bekliyordu. Seni ben götürebilirim. Evden almam gereken birkaç şey var. Sonra da toplantıya gideceğim," dedi duygusuzca.
"Zahmet etme, bisikletle gidebilirim," dedi Francis. "Zaten önce üzerimi değiştirmeliyim. Ah Hugo, keşke arkadaş kalabilsek."
"Öyle mi?" Hugo ona büyük bir ciddiyetle baktı. "O zaman ben de öyle isterim. Sana dair umudumu da yitirmeyeceğim. Bir gün fikrini değiştirebilirim." Oliver ona seslenince Hugo "geliyorum" diye bağırdı ve Francis başka bir şey söyleyemeden uzaklaştı. O gün Leander'la baş başa kalmak Francis'e büyük rahatsızlık verecekti. Glebe evine gelince şapkasını çıkarıp eşarp taktı. Vaftiz annesinin eski yağmurluğunu giydi ve çiseleyen yağmur altında bisikletini sürdü. Grayscourt kuleleri o kocaman parkın ortasında belirdiğinde morali oldukça bozuktu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 228.